Ayrım 3.
Ey oğullar, çok yaşadım, çok savaşlar gördüm. Çok ok attım, kılıç salladım, ata bindim. Yağılarımı ağlattım, dostlarımı güldürdüm. Gök Tanrı'ya borcumu eda ettim. Sizlere de yurdumu veriyorum. Yurdumuzun üzerinde bilgelik ve bahtiyarlıkla yaşayın. Gök Tanrı'nın buyruğundan çıkmayın. Esen kalın. Sonra gök renkli gözlerini kapattı. Türklerin ve Türkiye'nin menşeleri. Türklerin menşei. Türkler beyaz ve brakisefal, yani geniş kafalı bir ırktır. İlmin bugünkü durumuna ve Rus arkeologlarının son yıllardaki kazı ve araştırmalarına göre, bu arkeologların Andronovo insanı dedikleri tipin temsil ettiği beyaz ve brakisefal bir ırk, bundan 4000 yıl kadar önce Orta Asya'da yaşıyordu. Bu ırkın Türklerin iptidai tipi olduğu kuvvetle sanılmaktadır. Bu ırk çevresindeki ülkelerde yaşayan dolikosefal, yani uzun kafalı ırklardan kesin çizgilerle ayrılıyordu. Bu proto-Türkler, Tanrı Dağları ile Altay Dağları arasındaki geniş ülkede, bugünkü Çungarya'da, Doğu Türkistan'ın kuzey kesimlerinde yaşıyorlardı. Dört tarafa doğru yayılma belirtileri göstermekteydiler. Bu ırk sığırı ve deveyi evcilleştirmişti. Avcı ve savaşçı bir kavimdi. Kartalı kutsal tanıyor ve mezarlarına kartal pençesi koyuyordu. Bazı bölgelerde ren geyiğini ve yak öküzünü de evcilleştirmeyi başarmıştı. Bakırdan bıçak ve başka aletler yapabiliyordu. Birkaç yüzyıl sonra koyundan faydalanmayı da öğrenmişti. Bu proto-Türk kültürünü temsil ettiği sanılan Anav'da, bugünkü Türkmenistan'ın başkenti Aşgabat çevresinde, ilk kültür tabakasına 6000 yıllık bir tarih biçilmiştir. Anav kültürünün dördüncü katı ise milat sıralarına kadar dayanmaktadır. Tarihçiler Orta Asya kavimlerinin kültürlerini Anav medeniyeti tabakalarına göre tarihlendirmeye, bu tabakalarla mukayese etmeye çalışırlar. Milattan önce 2. binde, yani milattan önce 2000-1000 yılları arasında Altaylılardaki medeniyet daha canlılaşmakta, daha çeşitlenmekte ve zenginleşmektedir. Arkeolojik buluntular çoğalmaktadır. Bakırın yanında tunç ve altın işlenmekte, bıçakların yanında yüzük, bilezik gibi süs eşyası yapılmaktadır. 2. binde dünya altın endüstrisinin ağırlık merkezi Altaylarda yaşayan bu proto-Türklerdedir. Bu kavim bu çağda kuzeye, Altaylar dışına Sibirya Ovası'nın güneyine de taşmıştır. Milattan önce 1700 yıllarından başlayarak Güney Sibirya proto-Türk buluntularıyla dolup taşar. Tunç çağı başlamıştır. Proto-Türkler göçebe bir kavimdir. Yerleşik hayatı nadiren tercih etmektedirler. Proto-Türk sanatında esas unsur hayvan motifleridir. Bu motifler fevkalade bir sanatkarlıkla işleniyor ve hemen her eşyada kullanılıyordu. Hayvan üslubu denilen bu üslup, hızla çok batıya, Karadeniz kuzeyine doğru yayılıyordu. Proto-Türkler gittikçe askeri ve siyasi güç kazanıyor, Moğollar ve Mançular gibi çevrelerinde yaşayan, kendilerinden daha geri medeniyetleri temsil eden kavimleri hakimiyetleri altına alıyorlardı. Milattan önce 1766'ya doğru Çin ve Ka'ai nameleri proto-Türklerden bahsetmeye başlarlar. Zira Çin'i tehdit edecek bir kudret derecesine erişmişlerdir. Türklerin tarih öncesi çağları milattan önce 220 yılına kadar uzanır. Bu yıl ortaya Teoman veya Tuman Yabgu çıkararak Türk kavimlerini ve çevredeki diğer toplulukları bir araya toplar. Bizim Büyük Türk Hakanlığı dediğimiz büyük ve devamlı Orta Asya Türk İmparatorluğu kurulur. Oğuzhan'da denen Mete, bu Teoman Yabgu'nun oğludur ve Türk İmparatorluğu'nun sınırlarını Pasifik'ten Hazar Denizi'ne, Sibirya buzullarından Çin ve Hindistan'ın kuzeyine kadar genişletir. Asya'nın yarısını elde eder. Bu ilk Türk İmparatorluğu başındaki hanedanın adıyla Kum yahut Hun diye anılmaktadır. Başlangıçta Türk adı Türkçe konuşan kavimlerden yalnız birinin ismiydi. Sonradan bütün Türkçe konuşanlara Türk denmiştir. Kelime kuvvetli demektir ve ilk çağlarda Türk şeklinde söyleniyordu. Bu kelime şimdiki bilgilerimize göre ilk defa M.Ö. 1328'e doğru bir Çin Vekai namesinde geçmektedir. Türkler gene Çin tarihlerinden öğrendiğimize göre M.Ö. 781'den başlayarak Çin'in ilk eyaletlerini ele geçirmişlerdir. Türk fetihlerinin karanlık çağlarına ait izler Türk destanlarına aksetmiştir. Ergenekon destanının bir motifi Türklerin düşmanları tarafından küçük bir alana sıkıştırıldıktan sonra çoğalmaları, demir madenini eriterek yol bulup dış dünyaya açılıp yayılmaları motifi çok önemlidir. Türklerde nüfus kesafetinin fazlalığından doğan yayılma arzusunu, fatihlik fikrini, en kötü şartlardan bile sıyrılma azmini, madene hakim olup üstün tekniği elde tutmak ihtirasını gösterir. Türklerin birçok kavimleri hakimiyetlerine alıp büyük imparatorluklar kurmaları, en eski çağlarda bile yabancı milletlerin dikkatini çekmiş, bunu yalnız Türklerin elinde bulunan ve ya da taşı denen sihirli bir taşla açıklamak istemişlerdir. Çin kaynakları Türklerin fatihlik ve cihangirlik vasfını açıklamada daha gerçekçi davranmışlardır. Çinlilere göre Türkleri yabancı kavimler üzerine hakim kılan onların süvarilik vasfıdır. Atlı Türk ordusu o çağların en süratli savaş unsuru olarak en geniş ülkeleri tutabilmiştir. Atalarımızın tarihin karanlıklarında kaybolan başka bir hususiyetleri de demire hakimiyetleri, bu madenden yaptıkları silahlar ve her türlü eşya idi. Demir madenlerine sahip olmaları ve yüzyıllardan gelen alışkanlık ve ustalıkla demiri işlemeleri onlara emsalsiz bir güç kazandırmıştır. Türklerin en az 4000 yıldan beri bu madeni tanıyıp işledikleri ve bu hususta Hititlerden önce geldikleri ileri sürülmektedir. Türklerin cihangirlik vasfı onların en eski geleneğidir. Tanrı tarafından efendi kavim olarak seçildiklerine inanırlardı. Kaşgarlı Mahmud'un M.Ö. 7. yüzyıldaki bir Türk hükümdarı olan Alp Er Tunga için Ajun Bey'i yani dünya hükümdarı demesiyle Osmanlı padişahlarına verilen Padişahı Cihan yani Cihan İmparatoru sıfatı arasında hiçbir fark yoktur. Hunlar çağında Türklük. Türkler tarih devrine Orta Asya'da Büyük Türk Hakanlığı'nı kuran Hunlarla girerler. Hunların ilk imparatorları Teoman ve bunun oğlu Mete, diğer bir deyişle Oğuzhan'dır. Hunlardan önceki çağ Türklerin tarihi öncesidir. Çin kaynakları bile 6. asırdaki Göktürkleri Hunlardan inmiş olarak gösterirler. Mete ile Hunlar Büyük Türk Hakanlığı'nı cihan ölçüsünde bir devlet derecesine yükseltmişlerdir. Mete'nin M.Ö. 177'deki seferinde Hazar Denizi'ne Avrupa kapılarına kadar erişmesi onu Yakın Doğu'nun da ilgilendirdiği bir şahsiyet yapmıştır. Bu devirde Büyük Türk Hakanlığı'nın genişliği İran, İskender ve Roma imparatorluklarını geçmiştir. Mete strateji bakımından Kirus, İskender ve Sezar'dan üstün görünmektedir. Çünkü bu cihangirler dünya coğrafyası üzerinde Mete derecesinde geniş askeri hareketlere girişememişlerdir. Mete'yi kuzeyde Buzullar, güneyde Himalayalar, doğuda Büyük Okyanus, batıda Hazar ve Urallar durdurabilmiştir. Mete ve kendisi gibi 35 yıl tahta kalan torunu Künyapgu, Hun Çağı Türklerinin büyük teşkilatçılarıdır. Onların askerlik, teşkilat ve devlet adamlığı dehası sayesinde Türkler 20 milyon kilometre kareyi aşan büyüklükte bir imparatorluğa sahip oldular. Hunlar 436 yıl iktidarda kaldılar. Osmanoğullarından sonra Türk tarihinde en çok iktidarda kalan hanedan Hunlardır. Zaten büyük Alman tarihçisi Otto Franke, Hunlar ancak Osmanlı Türkleriyle mukayese edilebilirler demiştir. Hunlar o zamana kadar dağınık kültür merkezleri teşkil eden Türk kavimlerini ve onların kültürlerini birleştirdiler. Bu suretle Türklüğün millet halinde ortaya çıkmasında birinci derecede rol oynadılar. Arkeolojik keşifler bilhassa son yıllarda Orta Asya'da çok bol ve çeşitli İran ve Çin eşyası ortaya çıkardı. Bu Hunlar devrinde ticaret münasebetlerinin kesafetini gösterir. Bu çağ Türkleri uzak doğu ve yakın doğu kültürleri arasında teması sağlamak bakımından da insanlık tarihine hizmet ettiler. O zamanki dünyanın iki ucu arasında kültür alışverişine zemin hazırladılar. İpek yolu Orta Asya'dan geçtiği için transit ticareti Türkleri çok zenginleştirdi. Hunlar çağında Türklerin başında Yabgu denen bir büyük hakan vardı. Yabgu'nun gök tanrının yeryüzündeki vekili olduğuna inanılırdı. Devlet ve ordu teşkilatı mükemmeldi. Kahramanlara Alp denirdi. Hunlar çağında Türkler nüfus bakımından da fevkalade çoğaldılar. Altaylardan sonra Tanrı Dağları bölgesi, nihayet Sibirya ve Baykal Gölü çevresi Türkleşti. Buralarda yaşayan Moğol oymakları doğuya doğru itildi. Türklerde ilk çekik gözlülük de bu çağda Moğol kavimleriyle karışma neticesinde meydana geldi. Hunlar çağından gelen iskeletlerin antropolojik incelenmesi bunu göstermektedir. Bu karışma Baykal Gölü çevresinde ve Yenisey Vadisi'nde oldu. Altaylardaki Türkler hala eski Türk tipini muhafaza ettiler. Bu çağ Türk sanatı Karadeniz kuzeyinden Büyük Okyanus kıyılarına kadar hakim bir sanat derecesine yükseldi. Türk kavimlerinin sanatları arasında üslup birliği teşekkül etti ki büyük bir Türk imparatorluğunun sağladığı nimetlerdendir. Vahşi hayvanların mücadelelerini işleyen tunç eserler çağın karakteristik Türk sanat mahsulleridir. At güreşi sahneleri yalnız bu çağ Türk eserlerinde görülür. Deve ve kaplanların mücadele sahneleri de sık sık ele alınmıştır. Selenge Irmağı yakınlarında Noyun Ula Dağı'nda bulunan Hun Kurgan mezarlarında bol sanat eserlerine tesadüf edilmiştir. Bu kurganlardan 5 tanesi Hun İmparatorluk prenslerinin mezarlarıdır. Altaylarda da bu devirden kalma prens mezarlarında Türk iskeletleri ve kılıçları bulunmuştur. İskeletlerin ortalama boyunun 1 metre 80 santime yakın olması Türklerin uzun boyluluğunu göstermektedir. Hun çağında Türkler Kore'de Macar Ovası'na kadar olan alana sulh, sükun ve refah getirdiler. Mete Çin İmparatorluğu'na yazdığı bir mektupta hakimiyetinde bulunan çeşitli kavimlerin kudretli bir imparatorluğun sağladığı bütün nimetlerden faydalandıklarını, sulh ve saadet içinde yaşadıklarını bilhassa belirtmeye dikkat etmiştir. Türk devletini büyük bir imparatorluk haline getiren Mete, Türkler tarafından Oğuz Han adıyla ölümsüzleştirilmiştir. Türk milletinin müşterek eseri olan Oğuz Kağan Destanı'nda Mete'nin Çin'e, Hind'e, Avrupa kapılarına, Kuzey Asya'nın buzlu ülkelerine kadar uzanan fetihleri terennüm edilmiştir. Bu destanda Türklüğün bütün hususiyetleri işlenmiştir. Destanın sonunda Oğuz Han ölüm döşeğinde oğullarına şu sözleri söyler. Ey oğullar, ben çok yaşadım, çok savaşlar gördüm. Çok ok attım, çok ata bindim. Düşmanlarımı ağlattım, dostlarımı güldürdüm. Gök Tanrı'ya borcumu ödedim. Sizlere yurdumu emanet ediyorum. Türkler niçin Müslüman oldular? Türklerin Müslüman dini ile ilk temasları 7. asrın sonlarında başlar. 610'da doğan ve 634'te Arabistan sınırlarını aşan Müslümanlık, 7. asır sonlarında Horasan'a vardı ve Türklerle Batı Türk Hakanlığı ile temasa geçti. Bu tarihten itibaren Müslüman dinini tanıyan Türkler, 150 yıl kadar bu yeni dini incelediler. Bu müddet içinde İslam İmparatorluğu'nun hizmetine giren yüz binlerce Türk Müslüman oldu. Hatta halifenin başkumandanlığı Türklerin eline geçti. Mısır, Suriye'de ilk Müslüman Türk devleti olan Tolunlu Devleti, bir Oğuz Türkü tarafından kuruldu. Müslüman dini Türklerin yaşadığı Orta Asya ülkelerinde de yavaş fakat emin adımlarla yayıldı. Önce Türklerin Karluk boyunun bir kısmı Müslüman oldu. Bu boyda Buda ve Mani dininden Budistler ve Manihaistler de çoktu. Maveraün Nehir'de yani Amu Derya ile Sır Derya nehirleri arasında kalan ülkelerde ve Sır Derya'nın daha ötesinde Türkler birçok dine mensuptular. Hatta bazı bölgelerde çeşitli dinlere mensup Türkler karışık yaşıyorlardı. Eski dinleri Gök Tanrı'yı yavaş yavaş bırakıyor, Budist ve Manihaist oluyorlardı. Müslümanlar daha azdı fakat bu çağda gene de Türklerin büyük ekseriyeti Gök Tanrı'ya inanıyorlardı. Arapların Çinlilere karşı kesin şekilde vaziyet almaları Türklerle Müslümanları yaklaştırdı. 10. asrın ilk çeyreğinde Maveraün Nehir tamamen bir Müslüman ülkesiydi. Bu ülkede yaşayan İranlılar ve sayıları onlarınkine yakın olan Türkler Müslümandı. Bu halk Samani Devleti'nin tabasıydı. Maveraün Nehir daha önceden ve 1000 yıldan beri Büyük Türk Hakanlığı'na ait olduğu halde Arap fethinden sonra Samanilere geçmişti. Bağdat'taki Abbasi halifesine tabi olduğunu söyleyen Fakat gerçekte tamamen müstakil bulunan Samaniler, kudretli bir İranlı krallıktı. Türk İmparatorluğu Balasagun ve Kaşgar'ı taht şehri olarak seçince Samanilerle karşı karşıya geldi. Jeopolitik zaruretler Samanilerle savaşı ve Maveraünnehir'in fethini icap ettiriyordu. Hunlardan Göktürklerin yıkılışına kadar 1000 yıl Türk idaresinde yaşamış olan bu büyük ülkeyi geri almak, Büyük Türk Hakanlığı'nın geleceği için şarttı. Fakat Müslüman dininin bünyesine ve Orta Çağ'ın rakipsiz şekilde en yüksek medeniyet ve kültürüne sahip olan Müslüman cemiyetine girebilmek ve hakim olabilmek için bizzat Müslüman olmak lazımdı. Maveraünnehir'deki İranlıların değil, Müslüman Türklerin bile Tanrı dininden olan Büyük Türk Hakanlığı'na dahil olmak istemeyecekleri ve şiddetle karşı koyacakları şüphesizdi. Halbuki Müslüman dininden bir Türk imparatorluğu yarı yarıya Türkleşmiş bu eski Türk ülkesini kolaylıkla ele geçirebilirdi. Samaniler askeri bakımdan ezilirse halkın yeni hanedanı tanımaması için hiçbir sebep kalmazdı. Büyük Türk Hakanlığı'nın yani Karahanlıların Müslüman olması, Maveraünnehir ve sonra Horasan'ı yakın doğu ile Orta Doğu'nun geçit yerinde olan bu pek zengin ve kalabalık ülkeleri olgun birer meyve halinde Türklerin eline düşürecekti. Siyasi dehaya sahip olan Türk hükümdarlarının bu gerçeği anlayamamış olmaları mümkün değildi. Maveraünnehir ve Horasan fethedilmedikçe Türk İmparatorluğu'na istikbal yoktu. Nitekim Karahanlılardan önce Büyük Türk Hakanlığı'nın başında bulunan Uygurlar cihangir bir devlete sahip olamamışlardı. Uzak Doğu devleti olmak vasfını bir müddetten beri kaybeden Türk İmparatorluğu Orta Asya'ya tıkılıp kalamazdı. Böyle bir kara devletinin cihan şümul rol oynayabilmesine imkan yoktu. Türk İmparatorluğu'nun cihan şümul ehemmiyetinden düşmesi ise Türklerin yüzlerce yıllık geleneklerinin ve haysiyetlerinin çiğnenmesi demekti. Müslüman dininin Büyük Türk Hakanlığı tarafından resmi din olarak kabulünün siyasi ve jeopolitik sebepleri bunlar olmakla beraber mesele bundan ibaret değildir. Tabir caizse meselenin bir de manevi cephesi vardır. Türkler eski tanrı dinlerini yavaş yavaş bırakmaya başlamışlar, bir kısmı Budist ve Manihaist olmuştu. Başka dinlere intisap eden Hristiyan ve Musevi olan Türkler de vardı. Türklerdeki eski din birliği kalmamıştı. Buda ve Mani dinlerinin Türk milli bünyesine uymadığı daha bir asır geçmeden anlaşılmıştı. Türkleri yabancı kültürlere iten, cihangirlik vasfını kaybettiren, hatta askeri meziyetlerine ve teşebbüs dehalarına halel getiren bu dinler, Tanrı dininin kısmen terk edilmesinden sonra Türk cemiyetinde buhranlar doğurmuş ve manevi değerleri değiştirmişti. Bununla da kalmamış, Türk devletinin siyasi bünyesini adeta tahrip etmiş ve felce uğratmıştı. Fevkalade pratik oluşu ve Türklerin öteden beri değer verdikleri manevi kıymetlere bağlılığı bakımından Müslüman dini bütün bu kusurlardan ve eksikliklerden uzak ve masumdu. Büyük Türk Hakanı sıfatıyla Karahanlı tahtında oturan Satuk Buğrahan'ın yüzlerce hatta binlerce yıllık Tanrı dinini bırakması şahsen Müslüman olmakla kalmayıp bu dini Türk İmparatorluğu'nun resmi dini ilan etmesi, yüzyıllar süren bir gelişmenin yüksek milli ve siyasi menfaatlerin eseriydi. Asla bir anlık bir olay ve tek kişinin kalbine doğmuş bir ilham değildi. Bu fikrimizde Saltuk Buğrahan'ın Türk tarihindeki emsalsiz değerini küçültmek istemiyoruz. Türkler Müslüman dinini samimi olarak kendi istekleriyle hiçbir zorlama ve dış baskı olmaksızın kitle halinde kabul edince tarihlerinin yeni bir devresine ayak basmış oluyorlardı. Bu yeni devre 10. asırdan önceki asgari 1200 yıllık devreden daha da şanlıydı. Müslümanlık Türk milli bünyesi için uygun bir din haline geldi. Türkler Müslüman olmak suretiyle Türklüklerini kemale erdirmiş, adeta tamamlamışlardı. Tarihte Anadolu'nun jeopolitik durumu. Anadolu, dünya çapındaki jeopolitik önemini tarihinin hiçbir devresinde kaybetmemiştir. Mısır ve Mezopotamya ile birlikte en eski medeniyetler Anadolu'da kurulmuştur. Anadolu'nun bu önemi nereden gelmektedir? Bu bahsimizde kısaca bu konuyu işleyeceğiz. Tarihte dağlar istilalara set çekmiş, medeniyetleri birbirinden ayırmıştır. Akarsular ise medeniyetleri yaklaştırır ve zengin yerleşme alanları yaratır. Deniz ileri medeniyetlerin en büyük sebeplerinden biridir. Ayırıcı olmaktan fazla medeniyetleri yaklaştırıcı bir rol oynar. Dünya haritası üzerinde Anadolu ile onun tabii bir uzantısı durumunda olan Trakya'ya bakılacak olursa, bu toprakların dünya ölçüsündeki önemi hemen görülür. Cihan medeniyetinin çevresinde kurulduğu Akdeniz'de hiçbir ülke, Anadolu Trakya'nın jeopolitik şansına malik olamamıştır. Bu şans Anadolu'yu medeniyetlerin beşiği yapmış ve pek çok kavmin ihtirasını üzerinde toplamıştır. Bu toprakların emsalsiz jeopolitik durumu şundan ileri gelir ki, Anadolu Trakya, Asya ile Avrupa, Yakın Doğu ile Balkanlar, Akdeniz ile Karadeniz arasında geçittir. Marmara bölgesine doğru gidildikçe bu jeopolitik önem son derece artar. Boğazlar cihan hakimiyetine erişmek isteyen ve cihan imparatorluğunu elinde tutmak arzusunda bulunan devletlerin can noktası olmuştur. İstanbul Boğazı'nın Avrupa yakasında boğazın her iki tarafına iki kıtaya, Asya ile Avrupa'ya iki denize, Akdeniz ile Karadeniz'e hakim olmak üzere kurulan İstanbul şehrinin jeopolitik önemini tarihte başka hiçbir beldenin taşımadığını kesine yakın bir hükümle ileri sürebiliriz. Bu yalnız eski devirler için verilmiş bir hüküm değildir. Napolyon gibi en modern siyasiler İstanbul hakkında Cihan İmparatorluğu'nun başkenti olmaya layık bir şehir demişlerdir. Bugün de bu durum fazla değişmiş değildir. Boğazlar düşünce kuzeyden gelecek istilayı ılık denizlerde durdurabilecek hiçbir kuvvet mevcut değildir. Marmara Denizi kadar küçük olup da bu derece ehemmiyet taşıyan bir su, yeryüzü haritasında yoktur. Kocaeli ve Çatalca Yarımadaları ile Çanakkale ve Gelibolu Yarımadaları, iki kıtanın Asya ile Avrupa'nın birleştiği ülkelerdir. İmroz, Bozcaada ve Limni, Çanakkale Boğazı'nın girişine hakim olan adalardır. Marmara'yı iç deniz haline getiren, boğazlara tamamen hakim olan bu geçitleri istediği gibi açıp kapayabilen ve İstanbul'u başkent edinen imparatorluklar, Karadeniz ile Akdeniz'i de iç deniz haline getirmek yolunu tutmuşlardır. Çünkü Asya ve Avrupa toprakları hiçbir yerden, İstanbul'dan olduğu kadar yakın ve kolay kontrol edilemez. Balkanların en güneydoğu ucunda yer almış olan bu şehir, Avrupa'nın, Balkanların, Asya'nın, Yakın Doğu'nun herhangi bir yerine iki taraftan en merkezi yerdedir. Tarih boyunca Anadolu'da yerleşme bölgeleri tabiatıyla çok değişmiş, ağırlık merkezleri oradan buraya, buradan oraya oynamıştır. Bununla beraber umumi çizgileriyle bazı devirler müstesna, yoğun nüfusla iskan edilen bölgeler ve büyük şehirlerin kurulduğu alanlar fazla değişmemiştir. Birinci derecede merkezler Marmara ile Ege kıyılarında teşekkül etmiştir. Bu durum Anadolu'nun jeopolitik önemi kadar iktisadi ve ticari ağırlığının da bu bölgede olmasıyla ilgilidir. İstanbul, İznik, Bursa, Efes, Bergama, Foça, Edirne, İzmir gibi çeşitli devirlerde parlamış büyük tarihi merkezler bu bölgededir. Akdeniz, Orta Anadolu, kısmen Anadolu'da ise büyük tarihi merkezler daha seyrek bir coğrafi dağılışta olmuştur. Karadeniz bölgesi iç bölge olduğu ve geniş dünya parçalarıyla doğrudan doğruya ilgisi bulunmadığı için yoğun nüfusuna rağmen büyük merkezler vücuda getirememiştir.